Ayrım 8, sayfa 112. O genç kızı da koridorda tutuyorlardı ama hiç yüz yüze gelememiştik. Cristobal çevrede başka kimse olmadığı saatlerde kıza sesleniyor, kız da karşılık veriyordu. Geceleri ayrı bir nöbet derdi olmasın diye Cristobal'e sorgulamanın yapıldığı küçük odaya götürmeye başlamışlardı. Daha önce onun bırakıldığı yere artık divan bağlanmış olarak Anna Gilma yerleştiriliyordu. Muhafızların kolayına geliyordu böylesi. Merdivenlerin orta basamaklarında durup yukarıya bir göz atmak yetiyordu onlara. Genç kızı kapının önüne bıraktıkları ilk gece onu izlerken gözlerindeki bandı biraz kaldırıp çevresini kolaçan ettiğini gördüm. O aralık gecesinde dehşet bir soğuk vardı. Kız yanında örtünecek bir şeyi olmadığı için üşüyor, soğuktan uyuyamıyordu. Gün ağrırken ağladığını duydum ve onu biraz yüreklendirmeye karar verdim. Beni göremediğinden korkacaktı belki ama olsun. Ağladığını duyunca sesimi iyice yükselterek ''Ağlamayın'' dedim. ''Rahat olun biraz, burada yalnız değilsiniz.'' Önce hiçbir şey anlamadığım mırıltılar geldi kulağıma. Sesimi biraz daha yükselterek konuştum. Gözündeki bandı hafifçe yukarı sıyırdı ve sordu. Neredesiniz? Tam karşınızdaki kapıyı görüyor musunuz? Evet diye yanıtladı. İşte ben o kapının arkasındayım. Ne zamandır buradasınız? Neredeyse 6 ay olacak. İyi saatte olsunlardan biri, yani şu Garatilio nöbet turu için yukarı çıkıp konuştuğumuzu duyduğunda sohbetimiz ancak buraya kadar gelebilmişti. Ana Gilma bir şey fark etmemişti. Adam bağırıyordu. Orospular sizi, demek konuşacak şeyleriniz var ha? Bir yandan da elindeki sopayla hücrenin kapısına ve Ana Gilma'nın divanına vuruyordu. Rahat durun yoksa gebertirim sizi. Ayrıca konuştuğunuza ilişkin rapor vereceğim. Bir daha konuştuğunuzu duyarsam pişman olursunuz buna. Ana Gilma kimseyle konuşmadığını, soğuktan üşüdüğü ve korktuğu için ağladığını söyledi ona. Kes yalanı, konuşurken duydum sizi. Gerçekten de dediğini yapmış ve bizi konuşurken duyduğuna ilişkin rapor vermişti. Gelip ne konuştuğumuzu sordular. Kimseyle konuşmaması için de Ana Gilma'yı sıkı sıkıya uyardılar. Ama ertesi gece Ana Gilma'yı yine kapımın önüne bıraktılar. Bu kez sakınarak konuştuk. Tutuklanışını anlattı. Benimle konuşmak sıkıntılarından uzaklaştırıyordu kızı. Serbest bırakılacağını umuyordu. Suçlanacak bir şey yapmadım ki diyordu. Soyapango'daki Kimberly Clark fabrikasında çalışmıştı. 22 yaşındaydı ve yeni kurulan, küçük ama ilk grevlerini çoktan geride bırakmış bir sendikanın sekreteriydi. Sabah 7.30'da evden çıkarken ne olduğunu anlayamayan bir sürü insanın gözü önünde tutuklanmıştı. Bir alay otomobille gelen sivil giyimli adamlar kıza saldırmış, arabalardan birini atıp dövmüşlerdi. Kızı kaçıranlar özel polisten ya da ulusal muhafızlardan olmalıydı. Ulusal muhafızlarda FPL ile sözde ilişkisi nedeniyle sorgulamaya başlamışlardı onu. FPL ile ilişkisi derken tek dayandıkları nokta Ana'nın 11 Ekim'de Santa Tecla'da vurulan Andre Torres'in karısı Etelvina'nın iş arkadaşı ve dostu olmasıydı. Kadın kocasının başına gelenleri gazeteden okuyunca üzüntüden ne yapacağını bilemez hale gelmiş. İki de çocukları varmış. Kadın ailesinin yanına gitmeye karar vermiş ve Ana Gilma'dan birkaç parça eşyasını saklamasını istemiş. Ana Gilma onun bu perişan halini görünce isteğini kabul etmiş. Eşyaları almak için birlikte bir taksi tutup kadının evine, oradan da kendi oturduğu Ciudad Delgado'ya gitmişler. Eşya taşıması yüzünden Etelvina işe gidemeyince bu özürsüz yokluğu fabrikada kendisi ve Ana Gilma ile görüş ayrılığı içinde olan bir kadın işçinin çenesini açmış. Atıp tutan kadın Ana Gilma ve Etelvina'nın FPL üyesi olduklarını söyleyecek kadar ileri gitmiş. Onları bir polis akrabasına gammazlamayı da ihmal etmemiş. Birkaç gün sonra Ana Gilma'yı tutuklamışlardı. Salomon'un tutuklanışı. Salomon'u aralığın 16'sında öğleden sonra San Miguel yakınlarındaki Placitas kavşağında otobüsten inince tutuklamışlardı. Bölgede bir baskın hazırlığı içinde olan muhafızlar sürekli devreye geziyordu. Salomon otobüsten inince oturduğu yerde kalmasını ve kimliğini göstermesini söylemişler. Ayrıca üstünü de aramak istiyorlarmış. Salomon onları aldırış etmeyip kaçmaya başlamış ama öteki muhafızlar yolunu kesince bu girişimi sonuçsuz kalmış. Değişik örgütlerin propaganda broşürleriyle dolu küçük bir çanta varmış üstünde. Onu bütün gece San Miguel'deki ulusal muhafızlarda tutmuşlar. Ertesi gün öğleden önce de San Salvador'da bulunan merkez kışlaya getirmişlerdi. Aynı sabah sorgulayıp fotoğrafını çektikten sonra hücrelerin olduğu bölüme getirdiler onu. Hiçbir hücre boş olmadığından Cristobal'in yanına koydular. Başına gelenlerin sarsıntısını atlatan Salomon onunla konuşmaya başladı. Vale onları duyunca seslendi. Salomon, Salomon. Şaşırtıcı bir şekilde yanıtladı öteki. Tio, siz misiniz Tio? Susun, böyle yüksek sesle konuşmayın. Birbirimizi tanıdığımızı kimse bilmiyor burada diye serzenişte bulundu Vale. Tio, öldüğünüzü sanıyorduk. Nasıl, öldüğüm mü? Burada olduğumu bilmiyor muydunuz yani? Hayır Tio, çoktan öldüğünüzü sanıyorduk. Buradakilerin sizi öldürdüğünü düşünmüştük. Demek öyle. Peki dışarıda hiçbir şey yapmadınız mı? Hayır. Dışarıda bizim halimiz de pek iç açıcı değildi. Sakallı Pelidon'un aklına bütün gün Victor'la tartışmaktan daha iyi bir şey gelmiyordu. Askeri konularda farklı düşünmekle suçluyorlardı birbirlerini. Victor'u anımsıyorsunuz değil mi? Neyse, bunların hepsini daha sonra anlatırım size. Bu akşam daha fazla konuşacak gücüm yok. Dünya başına yıkılmıştı Valen'in. 3 gün bir şey yemedi. Dışarıdakilerin kendisini buradan çıkarmak için bir şeyler yaptığına, planlar kurduğuna inanmıştı hep. Oysa şimdi dışarıdakilerin başka dertleri olduğunu öğreniyordu. Partinin yoldaşlarının askeri konulardaki farklı tavır almaları üzerine yaptığı açıklamayı doğruluyordu bu. İnsan cezaevindeyken ilk önce ideolojik bir platformun devrimciler için ne kadar yaşamsal olduğunu fark ediyor. Bu platform devrimcilerin gücünü, beceriksizce yürütülen bir ideolojik mücadelenin sonucu olan iç tartışmalara değil de ortak düşmana karşı eş güdümlenmesini sağlıyor çünkü. Wiley'nin maceracılığı ve bireyciliği her fırsatta su yüzüne çıkıyordu. Düşmanın hangi örgütten olduğuna bakmaksızın sürekli insan tutuklaması hüzün verici bir şeydi. Onlar için hepsi aynıydı tutuklananların ve kendi hesaplarına bir başarıydı bu. İlk günlerde Salomon biraz keyifsiz olduğundan konuşmalarımıza katılmakta isteksiz davrandı. Daha sonra bu davranışın nedenini açıkladı bize. Üsteğmen Garay işbirliğine yanaşmazsa Salomon'u San Miguel'deki kız kardeşini buraya getirmekle tehdit etmiş. Böyle sözlere kulak asmamasını, çünkü benzer şekilde beni de korkuttuklarını ama bu dediklerini hiç yapmadıklarını söyledim ona. Elbette hiçbir zaman böyle bir şey yapmayacakları anlamına gelmezdi bu. Herhangi bir parti üyesinin ailesinden birini bu şekilde tutuklayabilmek için iktidarın bütünüyle ellerinde olması gerekirdi. Oysa ülkenin durumu bunu sağlamaktan uzaktı henüz ve böyle tutuklamalar altından kalkamayacakları başka çelişkilere, zıtlaşmalara yol açardı. Hücre arkadaşlarım, 28 Aralık'ta Ana Gilma'yı benim hücreye koydular. Yanımda kalmasının daha iyi olacağı görüşündeydiler. Böylece Sara nöbeti tuttuğunda ona yardım edebilecektim. O günden sonra aynı hücreyi paylaşmaya başladık Ana Gilma ile. Artık bol bol söyleşiyor, daha çok da buradan yakayı nasıl sıyırabileceği konusunda konuşuyorduk. Aslında onu benim yanıma koymaları dışarı çıkma şansının azaldığı anlamına geliyordu. Hiçbir olayla ilgisi bulunmadığı halde buradakilerin varlığını öğrendiğinden serbest bırakılmayacaktı. Öğle yemeğinden sonra bu daracık yere bir çeki düzen vermeye çalıştık. İlk anlarda çok kötümserdi Ana Gilma. Burası zifiri karanlık, dışarıda divana bağlı olmayı yeğlerdim diyordu. Ama burası gene de iyi, hiç değilse sarkıntılık edemezler. Aman burası ne kadar da soğuk ve rutubetliymiş. Bunların bedelini ödeyecek köpek herifler. Ne olursa olsun birisiyle iki laf edebilmek çok güzel. Dışarıda bir başımayken delirdiğimi sanıyordum. Öğleden sonra ona anahtar deliğinden nasıl bakılacağını gösterdim ve bizim gibi tutuklanıp buraya getirilen pek çok insanın geçişini gördüğümü anlattım. Ne zaman koridordan geçenlerin ayak seslerini duysam hemen eğilip delikten bakıyordum ya, bu işi ortaklaşa yapmamızın daha iyi olacağını söyledim Ana Gilma'ya. Böylece üçüncü katta kimlerin olduğunu her zaman bilecektik. Bir tutuklu mu getirildiğini yoksa birisinin ses kayıt aletlerinin bulunduğu odaya mı geldiğini bu şekilde öğrenebilecektik. Kapının üst köşesindeki bir başka deliği daha gösterdim ona. Bu deliğe erişmek kolay değildi ama ben bir yolunu bulmuştum. Üst pervaza asılıyor, bu yolla kışlanın bu yanındaki ağaçların tepesini görebiliyordum. Ana Gilma geldikten sonra bunu da ortaklaşa yapmaya başladık. Birimiz bakarken birimiz tutuyorduk. Dışarıdaki gün ışığıyla yeşilliği görmek bile başlı başına ferahlatıcı ve sevindirici bir şeydi. O ilk öğle sonunda Ana Gilma dışarıya bakmak istemişti hep. Gün ışığıyla ağaçlar özgürlüğe olan umudunu pekiştiriyordu. Akşam yemeğinden sonra tuvalete gittik. Burası sesini herkese duyurabilmek için en elverişli yerdi. Hepinize iyi akşamlar dedim. Bu akşamki gösteri için yeni bir yıldız getirdim size. Evet, huzurlarınızda kolibri. Kolibri Karayip dilinden, kolibrigillerden, Amerika'da yaşayan, çok renkli, geriye doğru uçabilen, uzun gagalı, küçük göçmen kuş. Çevirinin notu. Yoldaşların alkışları ve ıslıkları duyuldu. Herkes hücre hücre kendini tanıtacak. İlk selam veren Vale oldu. Selam kolibri, nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizin adınız nedir? Vale, emrinizdeyim. Sonra ötekiler de sırayla kendilerini tanıttılar. Tico dediğimiz Salomon ve Tuco dediğimiz Cristobal, Marcelo ve Doktor Madres. Kendi aramızda bizi eğlendiren ve keyifli tutan bazı oyunlar yaratmıştık. Bu yolla içinde bulunduğumuz durumu unutuyor, yalnızlık duygusunu ve olası bunalımları başımızdan savuyorduk. Bu oyunlardan biri sanatsal gösterilerdi. Herkes kendi hücresinde ya bir şarkı ya bir fıkra ya da gırgır bir şey anlatarak gösterisini yapıyordu. Bu gösterilere en az katılabilen bendim. Ezberimde hiç şarkı yoktu çünkü. Ama zamanla ötekilerin de yardımıyla birkaç şarkı ezberledim. Her akşam içimizden birini program sorumlusu seçiyorduk. Sorumlu görev dağılımı yaparak herkesin işini belirliyordu. Bütün bunları bizim için en huzurlu zaman olan akşam saatlerinde düzenliyorduk. Cristobal güzel sesiyle hemen belli oluyordu. Bu yüzden hep şarkı söylemesini istiyorduk ondan. Ama hücre arkadaşı Salomon sıtma görmemiş sesiyle şarkılara eşlik etmek istiyor, kulaklarımızı tırmalıyordu. Hemen sesimizi yükseltiyor, çenesini kapayıp kendine oyalanacak başka bir iş bulmasını söylüyorduk. O akşam yeni bir programcımız daha vardı. Ana Gilma hem güzel sesliydi hem de pek çok şarkı biliyordu. Böylece içinde bulunduğumuz bu ağır ve rezil koşullarda şen bir gece yaşamıştık. Gün ağrırken merdivenden yukarı çıkan ayak sesleri işittim. Kalkıp delikten baktım. Gelenler tanımadığım birini getiren Sapo Valencia, Üsteğmen Castillo, Asubay Paloma ve bir askerdi. Getirdikleri kişiyle birlikte sorgu odasına geçtiler. Epeyce gürültü koparıyorlardı. Odaya demir bir divan getirdiler. Birçok kez merdivenlerden aşağı indiler çıktılar. Sonra hıçkırıklar, iniltiler duydum. Sessizlik. Hepsi aşağı indi adamların. Castillo birinin kalıp nöbet tutmasını emretti. Ana Gilma'yı uyandırıp bunları anlattıktan yaklaşık bir saat sonra hücremizin kapısı açıldı. Castillo ile Asubay Palomo uyuyor musunuz diye sordular. Kapıya gittim. Lili hücrene getirmemizi ister misin diye sordu Castillo. Evet diye karşılık verdim. Birbirinizin siyasi düşmanı değil misiniz? Hayır. Kavga etmeyecek misiniz? Birbirinizi öldürmeyecek misiniz? Hayır. Bunun için bir neden yok. Yeniden kapattılar hücrenin kapısını. Az sonra Lil hücremizdeydi. Merhaba, nasılsın diye sordum. İşte başım ağrıyor. Bir de üşüme var. Seni o küçük odaya mı almışlardı? Evet, iniltiler duymuştum. Evet, o bendim. Elektroşoklarla tedavi ediyorlardı. Neyse, başım ağrıyor. Biraz uyumak istiyorum. Uyudu. Ertesi sabah uyandığında öteki hücrelerdeki yoldaşlarımızın hepsi onun burada olduğunu biliyordu. Selamlaşmalar, sağlık durumunu sormalar başladı. Lile şimdiye dek burada zamanı nasıl geçirdiğimizi anlattık. Dışarıda durumun nasıl olduğunu, devrimci hareketin gelişimine ilişkin sorularımız, merakımız ölçüsüzdü ve henüz bir aydır tutuklu olan Lil bize nispeten yeni haberler veriyordu. Sonra Ana Gilma ile ben hücredeki iş bölümünü anlattık ona. Anahtar deliğinden bakmak, telefon konuşmalarını ve koridordan geçenlerin birbiriyle konuştukları şeyleri dinlemek gibi. Lile dışarıdaki ağaçları seyrettiğimiz öbür deliği de gösterdik. Ana Gilma güçlü kuvvetli bir kız olduğu için bizi kolaylıkla yukarı kaldırabiliyordu ama biz onu kaldıramıyorduk. Ellerimizin ve dizlerimizin üstünde dört ayak oluyor, böylece sırtımıza çıkıp dışarıya bakmasını sağlıyorduk. Dilek olay. Gece gündüz zifiri karanlık içindeydik. Mahpusluğa katlanmanın yolları. Kasım ayıydı. Biz konuşurken duyduklarında kimlerin söz konusu olduğunu anlamamaları için takma adlar kullanmayı kararlaştırdık. Yanıltma daha üsluplu olsun diye bana bir erkek adı takıldı. Horacio denildi bana. Lil ve Gilma aramıza katılınca onlara da yeni adlar verdik. Ana Gilma'ya Anastasia adını taktık. Okşamalık olarak da Tachita diyorduk ona. Lil de kendine Maura adını seçmişti. Tachita yürekliydi. Cellatlara karşı gösterdiği cesaretine ve kararlı davranışına tanık olduğum iki olay gözümün önünden hiç gitmiyor. Bir keresinde tuvalete götürürlerken Asubay Balonos çabuk olun demişti. İşemeye götürün bu orospuyu. Ben orospu değilim diye bağırmıştı Ana Gilma. Bir adım var benim. Bir keresinde de onu koridorda bıraktıkları sıralarda gün ağarırken askerin biri tecavüze yeltenmişti. Ana Gilma uyanmış ve bağırmaya başlamıştı. İmdat, kurtarın beni, imdat. Her yanda yankılanan bu çığlıkları duyan nöbetçiler 3. kata seyirtmek zorunda kalmışlardı. Neler olup bittiğini sorduklarında birisi beni soymak istedi demişti. Ana Gilma, adamlar böyle bağırmaması gerektiğini yoksa subayların uyanabileceğini söyleyince bu beni hiç ilgilendirmez diye konuşmuştu Ana Gilma. Kimseyi kendime dokundurtmam, orospu değilim ben. Üçümüz aynı hücrede bir araya geldiğimizden beri Ana Gilma işçi hareketleri tarihine karşı büyük bir ilgi duymaya başlamıştı. Ayrıca Lil Milagro ile ülkenin siyasal durumu konusunda yaptığımız tartışmaları da dikkatle dinliyordu. Hep şuna benzer görüşler dile getiriyordu. Tek bildiğim bazı şeylerin değişmesi gerektiği. İnsanlar eskisi kadar dünyadan habersiz değil artık. Toplumsallık insanın doğasında olan bir şey. Türdeşleriyle ilişki kesin kes yaşamsal bir ihtiyaç. İşitmek, hissetmek ve ilişki kurmak yeteneği varlığının ayrılmaz bir parçası. Dış dünyadan yalıtıldığında, bir başına bırakıldığında, giderek bütün edimleri bedensel gereksinimleriyle sınırlandırıldığında düşünsel ve bedensel yetenekleri körelir. Bunu bildiğimiz için zihinsel yetilerimizi çevikleştirecek alıştırmalar yapmamızı sağlayan bir dizi oyunlar kurduk kendimize. Onbaşı Hernandez'in nice söz vermelerden sonra getirdiği Selecciones dergisini sonunda ele geçiren Doktor Madris, sözcük dağarcığınızı zenginleştirin köşesini yüksek sesle okumaya başladığında bir pazar günü öğle sonrasıydı. Doktorun söylediklerini bağırarak yanıtlıyorduk. Hayır böyledir, yok şöyledir, hayır C harfi gelecek. Daha sonra bu işi belli bir düzene kavuşturmayı düşündük. Doktor önce sözcüğü sonra açıklamaları okuyor, biz de hücre hücre yanıtlıyorduk. Bitince en çok doğru yanıtı kimin verdiğini saptıyorduk. İşte o günden sonra sözcük dağarcığınızı zenginleştirin bulmacasını ve ondan türettiğimiz başka bulmacaları sık sık oynamaya başlamıştık. Bu yolla mahpusluk bizim için daha katlanılır bir hale gelmişti sanki. Akşam saatlerinde oynuyorduk. Gündüzleri fotoğraf odasında çalışan Baki konuştuğumuzu duyunca yerden biter gibi ortaya çıkıyor, bizi susmaya zorluyordu. Ayrıca gündüzleri koridordaki bitmez tükenmez gidip gelmeler oyunumuzu rahatça sürdürmemize engel oluyordu. Böyle böyle 2 ay boyunca oynadık ve birçok şey öğrendik. Çünkü yanıtlar bilimsel ya da tarihsel konularla ilgili oluyordu. Bütün bunları düşünme yetimizi çalıştırmak, çevişikleştirmek için yapıyorduk. Zamanı doldurmak için yerlediğimiz bir başka uğraş da film anlatmaktı. Herkes biraz çaba harcayarak gördüğü bir filmi anımsıyor ve anlatıyordu. Bundan başka okuma saatleri de düzenlemiştik. Eline bir gazete ya da dergi parçası geçiren bulduğu haberi ya da yorumu yüksek sesle okuyordu. Bilgilenme ya da hiç olmazsa dışarıda neler olup bittiğini öğrenme ihtiyacı, delikanlıları tuvalete gidişlerinde muhafızlardan gazete parçası rica etmeye zorluyordu. Verilen gazete parçasını cebe atıp hücreye getiriyorlardı. Böyle sağlıyorduk bilgilerimizi. Bütün bunlardan nöbetçilerin hiçbir haberi olmuyordu elbette. Devrimci hareketin bölünüşü. Hala bölünmüş durumda olan ve birleşmek için zorlu engeller aşması gereken devrimci harekete düşmanın darbeler indirdiğini görmek, diktatörlüğün zindanlarında yatan Hayde ve benim için acı verici bir şeydi. Devrimciler farklı siyasal ve ideolojik görüşleri savunsalar da birbirleriyle sürekli ilişkide olmak ve düşmanın hareketlerini dikkatle izlemek zorundalar. Lil Hayde ile birliğin siyasal açıdan da gerekli olduğu üzerine konuşuyorduk. Bir gün bana şöyle dedi. Bizi hala ayrı tutan şeyleri aşacağımızı umuyorum. Ayrı çalışmanın yanlışlığını insan burada anlıyor. Ama omuz omuza verme zamanının geldiğini dışarıdakilere nasıl anlatacağız? Dine bak, eğer bir gün buradan yakayı kurtaracak olursak yakınlaşma ve birlik için çalışacağımıza söz verelim. Çünkü solun bu korkunç bölünme ve tartışarak parçalanma hastalığından karlı çıkan hep düşman oluyor. RNRP bölünmesinin yol açtığı sorunlar üzerinde uzun uzun konuşuyorduk Lili ile.